Ayrım 12.
Sıra ayaklarını yıkamaya gelmişti. Sabahın ayazında zor işti bu ama Tanrı'yı aldatmanın bir anlamı yoktu. Sıyırdı çoraplarını, musluklardan akan buz gibi suyun altına tuttu. Dindaşları çok düşkün olacaklardı sabah uykularına. Minareden gelen "namaz uykudan hayırlıdır" uyarısına pek kulak asmışa benzemiyorlardı. Ancak 2-3 sıralık saf tutabilmişlerdi imamın arkasında. Mustafa son safın son adamı olarak kaldırdı iki elini iki kulağına. "Tanrı uludur." Herkese uyarak çıkmıştı caminin kapısından. Her yerde olduğu gibi gene en geriden. Tanrı'nın koruması altında geçirdiği yarım saatlik huzur havasından sıyrılmış, yeniden yollara düşmüştü. Hangi sokaklardan geçip nerelere gidebilirdi? Bir süre bu işlerde iyice ustalaşıp pişen ayaklarının gidişine bırakmıştı kendini. Adımlarının her atılışında düzgünce kaldırım taşı aramak isteyen pabuçlarının züppeliğini kırmaya çalışarak çamur çörek dinlemeden yürümüştü yürüyebildiği kadar. Şu 20 gündür bu kadar güzel bir havada dolaşmadığı için bir yürüme coşkusu vardı içinde. Ne var ki bir av hayvanı kadar avcılar da böyle havalarda dolaşmaktan hoşlanırlardı. Bu gerçeği de gözden uzak tutmaması gerekirdi Mustafa'nın. Gideceği yerler üzerinde hızla ince hesaplar yapmak alışkanlığında kazanmıştı. Hangi sokaktan geçtiğine, ancak yola düştüğü zaman dikkat edebiliyor, hemen de veriyordu kararını. Şöyle bir göz gezdirdi çevresine, kızıl badanasıyla zeyrek hamamı göründü karşıdan. Boy abdesti almak zorunda kalanlar bu saatlerde çalarlardı hamamların kapısını. Hamamın kapısı henüz ardına kadar açılmamıştı ama hamamlar sabahçı kahvelerine benzemezlerdi ki. Yumruklayınca açarlardı içeriden. Daha ilk vuruşta kapının arkasına bekleyen nalınlar tıkır tıkır taşların üzerinde yürüyerek yaklaştılar. Hemen her yerde aynı ıslak ve tok ses çıkaran bir ağaç sürgü çekildi birden. Uykulu gözler bir buyur çekti süzgün bakışlarla, çıkardığı pabuçları kaldırıp bir yana yerleştirirken sordu buyur eden. "Kese sabun ister misin efendi?" Ne işi vardı keseyle sabunla Mustafa'nın? Gecenin kemiklerine kadar işleyen soğuğunu çıkarmak istiyordu göbek taşına uzanarak. İlk müşteri oydu kuşkusuz. O da açtırıp açtırmayacağını öğrenmek için dikiliyordu önünde. "İstemez," dedi. "Şuracıkta soyunurum ben." Çok umutlanmadığı için hayal kırıklığına uğramadığı belliydi. "Sen bilirsin," dedi. Soyunurken iki parça peştemal getirip bırakmıştı yanına. Bir an önce hamamın sıcaklığına kavuşmak için çabucak soyundu, çamaşırlarını iç içe geçirip astı çengere. Üstünde de paltosunu geçirdi. Uzaktan onu izleyen tellak, "Bohça bırakmıştım oraya," demekle yetindi. Bilirdi bohçaları. Gelip giden her çeşit müşterinin giysileri konurdu içine. Her birinden ufak tefek bir şeyler kalırdı. Tellak, onun dikilip durduğunu görünce umutlandı. "Efendi," dedi, "varsa emanetlerin, koyacak kilitli çekmecelerimiz de var." Cebindeki 3-5 liranın emanetliğinden ne olacaktı? Ne saat ne de değerli bir kol düğmesi. Peki ya şiir müsveddeleri? En değerli emanetleri bunlardı ama üste para verse kimse alıp götürmezdi onları. "Çekmecelik bir şey yok ceplerimde," dedi yavaştan. Üzerindeki eşyaları düşünürken tarihli, imzalı gidiş belgesini anımsamıştı birden. Uzanıp paltosunun cebinden çıkardı. Bir değeri kalmamıştı artık. Tarihi eskimiş, gece yarısı çok gerilerde kalmıştı. Yırttı, ufak ufak parçaladı. Gece, karartma korkusuyla birlikte silinip gitmiş, tertemiz bir sabah başlamıştı. Ama gene de başlayan günle yeni bir belge düzenlemek gerekirdi hamama. Emniyet müdürlüğüne temizlenip gitmeyi düşündüğü için gelmiş olabilirdi. Buraya gelişi gidiş hazırlığının ilk bölümü olamaz mıydı? Yazacağı kağıtta bir iki sözcükle bu gerçeği de belirtirse çok işine yarardı ileride. Oturdu sidirin üstünde, yeniden cebindeki kağıtlardan bir tanesini çekerek başladı yazmaya. 30 Mart 1944 saat sabahın 5'i. Zeyrek hamamından çıkınca doğru emniyet müdürlüğüne gidip teslim olacağım. imzayı da unutmadı. Yırttığı kağıtları aldı avucunun içine, atacak yer ararken tellakla göz göze gelmişti. "Ver," dedi, "atayım." Avucuna didik didik edilmiş kağıtları bıraktı. "Aklıma gelmişken yazayım dedim de, belki unuturum hamamdan çıkınca, çok mühim bir iş için." "İstersen koy çekmeceye," dedi. "Canım istemez, çekmece bizim neyimize?" "Yazdığın kağıdı diyorum." "Ha, kağıdı mı? Evet, bu çok önemli ama cebimde kalsın, daha iyi." Değeri birdenbire artıvermişti. Çok önemli şeyler yazan bir adam oluvermişti. İkinci peştemali omuzlarına atıp yürürken tellak koştu, ayrı duran nalınları yan yana getirdi. "Buyurun beyim." Mustafa ıslak taşların üzerine tıkır tıkır yürürken saygıyla el bağlayıp dikildi bir yanda. Merdiven dibindeki nalınları ayağına geçirip kapı tokmaklarını gümlete gümlete girdi içeri. Sırt üstü uzandı göbek taşına. Tepe camlarından düşen damlalardan korunmak için kapadı gözlerini, ellerini alnına koyup düşünmeye başladı. Hamamın sıcaklığı önce sırtında duyarken yavaş yavaş bütün vücuduna yayıldığını, göz kapaklarının gittikçe ağırlaştığını anlıyordu. Uykuyla uyanıklık arasında hamamdan çıkınca çalacağı kapıları sıralıyordu aklı sıra. İyi kapanmamış musluklardan suların taştığı kurnalara tek düze düşen damlalar onu uykuya çağırırken tam kendinden geçeceği sırada taşların üzerinde dengesiz nalın sürtmelerini duydu. Kapılar gümbürtüyle açıldığına göre demek dışarıdan gelmiyordu bu adam. Kurşunlaşan göz kapaklarını aralayıp baktı. Kaburga kemikleri fırlamış daracık göğüslü, soluk yüzlü biriydi bu. Ayaklarını sürüye sürüye geldi, göbek taşının bir kıyısına oturdu. Peştemalının içinden iki sıska bacak aşağı sallanınca, ayak parmaklarına takılı nalınlar düştü taşların üzerine. Bir süre dalgın dalgın baktı Mustafa'nın yüzüne, renkleriyle birlikte anlamını da yitirmiş yorgun bakışlarla. Çakmak çakmaktı bu dalgın gözler. Yorgunluktan mı yoksa hastalıktan mı belli değildi. Tam sırtını öte yana dönecekti ki sıska adam, "Tanıyamadın değil mi abi?" dedi. Sonra kendisini yanıtlar gibi, "Tanınacak yüz mü kalmış sende desene." Mustafa'nın içinde gerili olduğunu da o anda sezinlediği bir şeyler daha da gerilmişti. Acımaktan mı, öfkeden mi yoksa iğrenmekten mi belli değildi. Tanımıştı sesinden bu sıska adamı. Burhan da bu. Burhan Morkaya. Bir yüksek okulun son sınıfından ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Büyük bir şairimizin adıyla aynı mahkeme dosyalarına geçmişti adı. Bir süre yattıktan sonra mesleğinden de olmuştu. Bu olaya adı karışan öbür arkadaşları ile de tanışmıştı Mustafa. Bir senedir görmemişti Burhan Morkaya'yı. Ne kadar yıpranmış, yüzü ne kadar anlamını yitirmişti böyle. "Kaya'dan mektup alıyor musun?" diye sordu birden. Kaya, bu olaya adı karışan sınıf arkadaşlarından biriydi. "Ben mi?" dedi Mustafa. "Neden mektup yazsın bana?" "Öyle," dedi. "Son günlerde durmadan seni çekiştirdi." "Ama Kaya çok severdi seni, çok güvenirdi sana o zamanlar." "Doğru," dedi içini çekerek. "Çok severdi, çok güvenirdi ama hiç unutmamıştı dediğini. Bir gün demişti ki, sana güvenemem ama Burhan'a çok güvenirim." Sözü değiştirmek istedi Burhan. "Bu şairler birbirini neden sevmezler bilmem ki abi. Sevenleri çok," dedi. "El verir ki kendilerine güvenlerini yitirmesinler. Bir ozan ortamından uzaklaşmaya başladı mı hiç hayır gelmez. Halka güvenemeyen kendine de güvenemez olur. Kaya kendisine hiç çekemediğini söyler dururdu senin. Neden bu çekememek? Açıklamaz mıydı?" "Bilmem, öyle derdi. Herhalde onun kadar şiir yazmadığın için de çekemediğini sanırdı. Hiç de özenmedim. Onun gibi yazmayı istemek biraz da daha usta birinin yazış biçimine öykünmek olurdu. Ben kötü de olsa, beğenilmese de hep kendim gibi yazmak isterim." Bu konuşmalara hiç de canı isteyerek katılmıyordu. Burhan onun bu konudan hoşlanmadığını anlayınca ''Ee'' dedi ''Şimdi ne işler yapıyorsun?'' ''Biz elimizi ayağımızı çektik Cağaloğlu'ndan. Senin bir basım evin olacaktı.'' ''Benim değildi, babamındı basım evi. Ne oldu şimdi?'' Mustafa bu sorusuyla ''Sen ne oldun böyle?'' demek istiyor. ''Ne olacak?'' dedi. ''Babam kendi işine beni karıştırmak istemedi. Ben de işte böyle baştan sıkara.'' Mustafa'nın kulağına çalınanlara göre kötü alışkanlıklar edinmiş, bunun sonucu da polisin adamı olmak zorunda kalmıştı. Bir iki paket eroin karşılığı her boyaya sokulup çıkartılmıştı polislerce. İnsanın dış görünüşü, üstü başı, iç dünyası için bir aynadır derler ya, bunda bir gerçek payı olsa gerekti. İkisi de Hoca Nasrettin'in ölçüleri içine girmişlerdi, şu göbek taşında. İkisi de aynı değerde birer peştemale sahiptiler. Ama ne de olsa Burhan'ın yüzündeki bir karış sakalla şu birer yumrukta çökmüş gibi duran gözlerin bir anlamı olmalıydı. Bu saatte hamamda olmanın da bir nedeni olsa gerekti. Geceyi burada geçirmiş de olabilirdi. Belki de Mustafa'dan az önce gelip gecenin perişanlığını dağıtmak için kıvrılmıştı bir köşeye. Durumları arasında bir benzerlik gördüğü için kötülemeye de dili varmıyordu. İnsanlık haliydi bu. Buraya düşmek zorunda da kalabilirdi insan erken erken. Burhan sıkıntılı bir soluk aldı, of çeker gibi boşalttı onun yüzüne karşı. ''Sigaran var mı abi?'' dedi. ''Bayılırım hamamda sigara içmeye.'' ''Var sigaram.'' dedi. Bakışlarıyla göbek taşında sigara arıyordu. ''Ama dışarıda, cebimde.'' dedi Mustafa. ''Aldıralım tellaklara.'' Şimşek gibi bir düşünce geçti kafasından. ''Ben gider alırım.'' dedi. ''Biraz dişini sıkıver.'' Cebinde çokça bir paranın bulunabileceğini düşünmüş olacaktı. ''Keşke.'' dedi. ''Bir çekmeceye kilitleseydin ceplerinde neyin varsa. Bak, ben hep böyle yaparım.'' Avucunu açmış, içindeki anahtarı gösteriyordu. Güldü Mustafa. ''Emanetler yüklüce galiba.'' dedi. Gülmeyi daha da ileri götürmüştü Burhan. ''Baktım, beni içeri aldıklarına pişman olmuşa benziyorlar.'' dedi. Gözümün yaşına bakmadan kapı dışarı edeceklerini anlayınca ''Boş çekmeceniz vardır herhalde.'' dedim. ''Şu emanetler için.'' Bir anda değişiverdi davranışları. Soyunduktan sonra da kirli bir mendili toprak yapıp kilitledim çekmeceye. Anahtarı da üzerime aldım. Durdu, utanır gibi bir süre yere baktı. ''Hep böyle işte. Ama gene de yaşıyoruz, gidiyoruz. Sabah sabah sen düşmesen biraz zor olacaktı dışarı çıkmam. Tekmesiz, tokatsız çıkamazdım kapıdan dışarı.'' Birden kalkıp kaçmayı düşündü Mustafa. İştenliğine hiç aldanmaya gelmezdi Burhan'ın. Bilirdi ne hinoğlu hin olduğunu. İyi günlerinde bile güvenememişti ona bir türlü. Burhan, ''Hani bize gelmiştiniz bir gün?'' diye başladı. ''Beyazıt'taki eve şarap içmiştik. Kaya da vardı, Niyazi de. Hatırlıyorum, kucağında kızını da getirmiştin. Ayşin'in de adı değil mi? Yoksa Gülçin miydi? Unutmamışsın.'' Çiçek gibi bir şeydi, maviş maviş, 2 yaşında kadardı. O zamanlar bir dergi çıkarıyordunuz, Nazım'ın şiirleri de vardı dergide. Vardı, Kaya almıştı bu şiirleri üzerine. Yürekli olmak her yerde gerekli insan olana. Sorarlarsa ben yazdım diyecekmiş. Mustafa biraz da alaylı. Ona mı sorarlarmış bunu, derginin sorumlu müdürü dururken? Diyelim ki sorumlu müdüre sordular, bu şiirler kimin diye. O da olanı biteni açıklarsa Kaya'nın kahramanlığına kaç para eder? Savcı her şeyi öğrenip de sorumlu müdürü sıkıştırırsa, Kaya savcılıkta haberim yok benim derse, sorumlu müdür gider okkanın altına. İş övünmeye gelince insan nelerle övünmez ki? Kimisi de Nazım'ın şiirlerini derginin sorumlu müdürü dururken kendi üzerine almakla övünür işte böyle. Demek dergideki bazı şiirlerin Nazım'ın şiirleri olduğu doğru, öyle mi? Bunları neden sorabileceğini düşünen Mustafa biraz da sertleşerek, ''Dergide yayınlanmış olan şiirler altındaki imzalarındır.'' dedi. ''Yok, kızma. Hani öğrenmek istiyordum da, bilirsin, çok meraklıyım şiire. Ara sıra da yazarım. Son kitabını gördüm vitrinde. Parasızlıktan alamadım.'' Şaşırmıştı Mustafa ama hiç bozuntuya vermedi. İmzalayıp veririm sana dedi alttan alarak. Burhan gözlerini dikmiş bakıyordu. Bunda bir oyun olmasın diye. Demek elinde daha kitap var öyle mi? Neden olmasın? İşittiğime göre toplanmış da belki kalmamıştır dedim. Bilmiyorum toplatıldığını. Daha bir şey bildirmediler bana. Anlamlı anlamlı güldü. Kitapçılarda bir tane bile kalmamış. Satılmıştır belki. Kaç bin bastırmıştın? Konuşmadım kitapçıyla. Çok bastığını sanmıyorum. Bu yakınlarda da görmedin mi kitapçıyı? Görmedim. İmzalayıp vermeni çok istemiştim. Birinci kitabını vermiştin. Çok severim senin şiirlerini. Sağ ol. Alişimi ezbere bilirim. Hele Kitaplar adlı şiirini. Sonra Cenaze. Çocuklarım. Sen sigara istiyordun değil mi? Benim de canım çekti. Övülmek insana iyimserlik veriyor. Tiryakiliğim de o zaman başlıyor işte. Bir şey içmek. Alkollü. Nikotinli. Ne olursa olsun içilecek bir şey. Daha daha abi. Dahası yok. Benim için o kadar. Ah abi bilemezsin. Dur şu sigarayı getireyim hele. Birden canlandı. Kalktı ayağı omuzlarımdan bastırıp oturmak istedi. Vazgeçtim sigaradan dedi. Otur. Çok istiyor canım. Yakalım karşılıklı. Dur abi bir ricam olacak senden. Ben de kafamı bulayım. 2-3 lirayla. Var mı? Var canım. Hiç merak etme. Hele şu sigarayı. Sen ver şu 2,5'u hele. Ben de geleyim seninle. Bir koşu alır gelirim. Uzakta değil. Zeyrekli itfaiyenin oralarda. Dur şimdi. Gidip gelişin kuşku uyandırır. Çıkınca alırsın. Gözünü seveyim. Etme abi. Ben de bulayım kafamı. Harmanım akşamdan beri. Perişanım. Hiç de harmana benzemiyorsun. Anlamıştı maksadını Mustafa. Belki yanında bir iki pakette yedeği vardı. Gidecek bir yerlere telefon edecekti. Pek güçlü bir insan değildi ama iş başa düşünce bir iki yumrukta bayıltabilirdi onu. Bir deri bir kemikti ama edepsizliğe kalkar, ortalığı alt üst edebilirdi. Hiçbir şey yapmasa hamam tasını kapar, göbek taşına vurup dışarıdakileri çağırırdı. Yaygaraya verdi mi ortalığı, nasıl kurtulacaktı elinden Mustafa? Peki Burhancığım dedi, vazgeçtim içmekten. Tutuversen de kendini biraz. Sözleri onu sevindirmiş miydi, üzmüş müydü, yüzünden pek bir şey belli olmuyordu. Harmanlığın uzayıp gitmesi onun için büyük bir işkence olması gerekirken hiç de tedirgin görünmüyordu. Kapı tokmakları güm güm öttü. Yeni müşterilerdi gelenler ya da hamamda çalışanlardı. Kim olursa olsun onu kurtaracak rastlantılar çıkabilirdi karşısına. Çıka çıka emeklilik yaşında bir ihtiyarcık çıkmıştı bu gümbürtülerin içinden. Geldi, yatıp yuvarlandıkları göbek taşının bir ucuna ilişti. Bir çulsuza hiç benzemiyordu. En iyi cinsten bir paket sigara vardı elinde, bir de çakmak. Önce mendilini serdi göbek taşına, avadanlıkları koydu üzerine, bir de jilet makinesi eklendi bunlara. Çok geçmeden bir tellak çıka geldi. Kapı tokmaklarını aralıksız gümleterek. Mustafa'ya kese sabun soran tellaktı bu. Omuzundaki renk renk peştemalları göbek taşına serdi, ihtiyarcığı buyuretti üzerine. Onlara şöyle yukarıdan bakıyordu, müşteri dediğim böyle olur gibilerden. İhtiyar bu gösteri karşısında alçak gönüllülüğünü yitirmişe benziyordu. İşini bitiren tellağa, sağ ol İbrahim dedi, çağırırım seni terlemeye başlayınca. İbrahim son bir umutla onlardan yana döndü. Terlemişe benziyorsun dedi Mustafa'ya. Cahit Bey terleyene kadar bir kese yapsak, bu işi Burhan'a yükleyebilir miyim diye düşünen Mustafa, para var dedi yavaştan, istersen seni bir keselesin. Işığı vermişti Burhan'ın bakışları ama kese işine mi yoksa onda para olduğuna mı belli değildi. Sağ ol dedi, önce senden başlasın. Geçen hafta keselendim ben. Tellak işin nereye varacağını anlamıştı, hiç üstelemedi. Peki dedi, keyfiniz bilir. Burhan bir otursaydı tellağın önüne, biçimine getirip kaçması kolaylaşırdı. Sen bize birer parça sabun getir de şöyle bir su dökünüp çıkalım dedi. Hiç sesini çıkarmadan dönüp gitti adam. İşte böyle Burhancığım dedi. Hemen yıkanıp gitmeliyim. Bütün parasını burnuna yatırmadığı zamanlar
Kızlarla kadınlarla çok içli dışlı olduğunu bilirdi onun. Biraz da huyunca gitmek için "Bir kadın arkadaş var da," dedi. "Kocası evden çıkar çıkmaz alacak beni içeri. Herkes bu işi akşamüstü yapar, biz tam tersine." İnanmışa pek benzemiyordu ama sordu kuşkulu kuşkulu. "Çıkınca ne yana gideceksin?" Herhalde kendisiyle birlikte çıkmayı düşünüyordu. Biçimleyecekti giderken toz konusunu ya da izini sürdürecekti. "Bizim ortaokulu bilirsin, Nişantaşı'nda," dedi Mustafa. "Hemen bitişiğindeki ev." Yüzüne dalıp kalmıştı Burhan. Kaşları çatıldı birden. "Bak hocam," dedi. "Birbirimize kül yutturmaya kalkışmayalım. Senin vızır vızır arandığını biliyorum ben." Her türlü davranışa kendini hazırladığı için hiç şaşırmamıştı Mustafa. "Çok güzel," dedi. "Biliyorsan bana yardım edersin." Hiçbir karşılık vermeden anlamsız gözlerle baktı yüzüne. Bir şeye karar vermişe benziyordu. "Martın başından beri aranıyorsun. Polisin seni geceli gündüzlü nasıl aradığını bilmiyor değilim. Bu kadar arandığın halde hala yakalanmamın şaşılacak şey doğrusu. Arkanda yardımcıların olacak ya da bir örgüt. Hiçbiri değil. O söylediğim kadının evindeyim." "Hangi kadının canım?" "Dedim ya, bizim ortaokulun yanındaki evde oturan." İnanmışa benzemiyordu. "Kocası çıkıyor sabahları demiştin değil mi?" diye sordu kuşkulu kuşkulu. "Evet, kocası çıkınca ben giriyorum. Geceleri de kapıcının yanında, bodrum katında." "Nasıl? Anlayamadım." "Canım, apartman, kadının." Okulun kapı numarasını bildiği için aşağı yukarı bir adresçik uyduruverdi hemen. "Rumeli Caddesi'ne kim bilir kaç kere geçtin önünden." Dövüşten çıkmış bir horoz gibi sersemliği vermişti Burhan. Son gücünü derleyip toparlamaya çalışıyordu. Dövüşe yeniden girmek için değil de dövüşmeden kazanmak için. "Doğru mu?" dedi. "Bu verdiğin adres?" "Doğru." "Bak abi, darılmak yok. Haber vereceğim polise. Şimdi dostça senden ricam, buradan çıkınca sakın o eve uğrama." İnandırmıştı yalanını. Ama gene de çok ölçülü davranmalıyım diye düşündü. "Ne kazanırsın polise haber verirsen?" dedi. "Çok şey kazanırım. Gerisini sorma bana."